9. dizin, sayfa 222. 19. kısım, yüzleşme. Doğru ve yanlış, günah ve dürüstlük içeren konularda FBI'ın başkan yardımcısı Colin Fleming'in uzlaşmaya tahammülü yoktu. Teslim yok kavramı kemikleriyle genlerine işlemiş, 100 yıl önce Atlantik'in karşı yanındaki Porta Dağı'nın Arnavut kaldırımlı sokaklarından getirilmişti. Bundan 200 yıl önce de ataları Presbiteryen kurallarını Ulster üzerinden İskoçya'nın batı kıyısından getirmişlerdi. Kötülüğe gelince ona katlanmak, uyum sağlamak, uyum sağlamak ise boyun eğmek, boyun eğmek ise yenilgiyi kabul etmek demekti. Bunu ise hiçbir zaman yapamazdı. İz sürücünün raporuyla Sırp'ın itiraf namesini okuyunca ve Ricky Colenso'nun ölümünün ayrıntılarına ulaşınca, bunun sorumlusu olan adamın eğer mümkün olursa dünyanın en büyük memleketinde, yani kendi memleketinde yargılanması gerektiğine karar vermişti. Elden ele dolaştırılan raporu ve Bakan Powell'la Adalet Bakanı Ashcroft'un ortak taleplerini okuyan çeşitli ajanslar arasında yalnız kendi dairesinin Zoran Zilic hakkında güncel bilgisi olmamasına ve bir yardımda bulunamamasına fena bozulmuştu. Bir şey yapabilmek uğruna son bir çaba göstererek Sırp gangsterinin yüzden çekilmiş bir fotoğrafını yurt dışında görevli 38 elçiliğe dağıttı. Bu 23 numaralı bloktaki bir temizlikçi kadının intikam gönüllüsüne verdiği kadar yeni olmamakla beraber herhangi bir basın arşivinde bulunandan çok daha başarılı bir fotoğraftı. Kaliteli oluşunun nedeni 5 yıl önce Zilic, Milosevic'in çevresinde giderek yükselirken CIA bürosu şefinin emri üzerine Belgrad'da uzun lensli bir kamerayla çekilmesiydi. Objektif Zilic'i tam arabasından indiği sırada başını kaldırarak doğrulurken yakalamıştı. Üstelik çeyrek mil ötesinde olduğu için göremediği merceğe bakışını dikmişti o sırada. FBI temsilcisi Belgrad elçiliğinde CIA'li meslektaşından fotoğrafın bir kopyasını elde etmişti. Şöyle ki her iki ajans da aynı fotoğraftan vardı. Açık konuşmak gerekirse CIA Birleşik Amerika'nın dışında FBI ise içinde faaliyet gösterir. Öyle de olsa casusluğa, terörizme ve suça karşı süregelen savaşta büronun yabancı ülkelerle, özellikle müttefikleriyle büyük ölçüde işbirliği yapmaktan başka seçeneği yoktur. Bu amaçla da hukuk ateşelerinin yurt dışındaki çalışmalarını sürdürmektedir. Hukuk ateşesi Dışişleri Bakanlığı'na karşı sorumlu bir tür diplomatik görevli gibi gözükebilir. Gerçekte Birleşik Amerika elçiliği içindeki FBI temsilcisidir. Meslektaşlarının her birine başkan yardımcısı tarafından Zilic'in bir fotoğrafı ve şanslı bir rastlantı umuduyla bunu sağa sola göstermek talimatı verilmişti. Bu rastlantı müfettiş Bin Zayed'in şahsında gerçekleşecekti. Bir soran olsa müfettiş Musa Bin Zayed de iyi bir adam olduğunu söylerdi. Emiri olan Dubai Şeyhi Maktub'a sadakatle hizmet ediyor, rüşvet almıyor, Allah'ına ibadet ediyor ve vergilerini ödüyordu. Amerikan elçiliğindeki dostuna faydalı bilgiler iletmek gibi ek bir iş yapıyor olsa bile bu sadece ülkesinin müttefiğiyle işbirliği sayılır ve başka girişimlerle karıştırılmaması gerekirdi. Böylece dışarıdaki ısı 40 dereceyi aşarken o elçilik lobisinin klimalı serinliğinde oturuyor ve arkadaşının aşağı inip onu yemeğe çıkarmasını bekliyordu. Bir ara bakışı ilan tahtasına takıldı. Yerinden kalkıp tahtanın yanına yürüdü. Orada her zaman olduğu gibi sosyal olayların, geliş gidişlerin ve çeşitli kulüp üyeliklerine davetlerin bildirileri yer alıyordu. Karışıklığın arasında bir fotoğraf ve matbaa harfleriyle "Bu adamı gördünüz mü?" sorusu dikkati çekiyordu. Arkasında neşeli bir ses gördünüz mü diye sordu ve bir el omuzuna vurdu. Elin sahibi onu öğle yemeğine davet eden hukuk ateşesiydi. Birbirlerine dostça hal hatır sordular. Özel bölümün memuru ha evet dedi 2 hafta önce. Brunton'un babacan tavrından eser kalmadı. Cumeyrah'taki balık restoranı bir süre bekleyebilirdi. Ofisime girelim diye önerdi. Ofise döndükten sonra ateşe nerede ve ne zaman gördüğünüzü anımsıyor musunuz diye sordu. Tabii yaklaşık 2 hafta önce Ras El Kaymah'taki bir akrabayı görmeye gitmiştim. Faysal sokağındaydım. Orasını biliyor musunuz? Eski şehirle Körfez arasında deniz kıyısını izleyerek şehirden çıkan yoldur. Brunton evet gibilerden başını eğdi. Bir kamyon geri geri giderek dar bir inşaat mahalline girmeye çalışıyordu. Durmak zorunda kaldım. Solumda bir kafenin terası vardı. Masada 3 erkek oturuyordu. İçlerinden biri bu adamdı. Şimdi ataşenin masasının üstünde yüzü yukarıya dönük olarak duran fotoğrafı işaret etti. Hiç kuşku yok değil mi? Yok, bu adam oydu. Yanında 2 kişi daha mı vardı? Evet. Onları tanıdınız mı? Birinin adını biliyorum, diğerini birkaç kez görmüştüm. Adını bildiğim Bout'tu. Bill Brandt'ın soluğunu tuttu. Batı veya Doğu bloklarının istihbarat servislerinde hemen herkes Vladimir Bout'u bilirdi. Kötü bir ünü vardı. Bu eski KGB binbaşısı dünyanın başta gelen kara borsa silah satıcılarından biri olmuştu. Yani birinci sınıf bir ölüm tüccarı. Bir Rus olarak bile doğmuş değildi. Duşanbe doğumlu bir Tacik melezi oluşu bu tür sanatlardaki ustalığının kanıtıydı. Ruslar belki dünyanın en ırkçı ulusudurlar ve Sovyetler Birliği'nde Rus olmayan cumhuriyetlerin halklarından toplu olarak Chobi, yani siyahlar diye söz etmek adetindeydiler. Ki bu bir övgü anlamında değildir. Yalnız beyaz Ruslarla Ukraynalılar bu deyişten kurtulabilirler ve etnik bir Rusla eşit koşullara yükselebilirler. Yarım kan bir Tacik'in KGB eğitiminin bir paravanı sayılan Moskova'nın ünlü yabancı diller askeri enstitüsünden mezun olması ve binbaşılık rütbesine kadar yükselebilmesi olağanüstüydü. Sovyet Hava Kuvvetleri'nin hava trafiği ve hava nakliye alayına atanmıştı. Ki bu da Batı karşıtı gerillalarla 3. Dünya rejimlerine silah sevkiyatı için bir kamuflajdı. Angola iç savaşında Portekizce bilgisinden yararlanabilmişti. Ayrıca hava kuvvetleriyle muazzam anlaşmalar yapabildi. Sovyetler Birliği 1991'de yıkılınca birkaç yıl kaos hakim oldu. Birim kumandanları donanımlarını elde edebilecekleri herhangi bir fiyata satınca askeri envanterler terk edildi. Bout kendi biriminin 6 Ilyushin 76'sını bedava denebilecek kadar ucuza satın aldı ve hava charterı ile taşımacılık işine girdi. 1992'de yerlisi olduğu güneye döndü. Ülkesi Tacikistan sınırının hemen ötesindeki Afganistan'da iç savaş başlamıştı. Bu savaşın başlıca katılımcılarından biri ise bir Tacik'ti, General Dostum. Barbar Dostum'un istediği tek mal silahlardı, Bout bunu sağladı. 1993'te Belçika'nın Ostend limanında ortaya çıktı. Burası Belçika'nın eski kolonisi olan savaşın pençesindeki Kongo yoluyla Afrika'ya girmek için bir atlama tahtasıydı. Ticaret metaları kaynağı sınırsızdı. Eski Sovyetler Birliği'nin sınırsız silah birikimi. Yeni müşterilerinin arasında Ruanda, Burundi'nin soykırımcı kasapları Interhamwe'de vardı. Bu işler sonunda Belçikalıları da rahatsız edince Ostend'den kovuldu. 1995'te de Güney Afrika'da ortaya çıkarak hem Angola'daki UNITA gerillalarına hem de düşmanları olan MPLA hükümetine satış yaptı. Ama Nelson Mandela'nın Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'na oturmasıyla onun için işler kötüye gitti ve oradan alelacele ayrılmak zorunda kaldı. 1998'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde ortaya çıkarak Şarjah'a yerleşti. İngilizlerle Amerikalılar dosyasını emirin önüne koydular. Ve Bill Brunton'un ofisinde müfettiş Bin Zayed'le oturup konuşmasından 3 hafta önce Bout bir kez daha kovulmuş bulunuyordu. Ama o sadece kıyı boyunca 15 kilometre uzağa giderek Acman'da yerleşti. Ticaret ve endüstri odaları binasında bir süit tuttu. Acman 40 bin nüfusu ve önemsiz endüstrisiyle Şarjah kadar ince eleyip sık dokumaktan uzaktı. Bill Brunton üstü Colin Fleming'in kayıp Sırp'la niçin ilgilendiğini bilmiyordu. Ama raporunun Hoover binasında ona birkaç puan kazandıracağı muhakkaktı. ''Ya üçüncü adam?'' diye sordu. ''Onu birkaç kez görmüş olduğunuzu söylüyordunuz. Nerede gördüğünüz hakkında bir fikriniz var mı?'' ''Tabii, burada gördüm. Meslektaşlarınızdan biri mi?'' Bill Brunton o gün karşılaştığı sürprizlerin son bulduğunu zannettiyse çok yanılmıştı. Midesinin içinde kelebekler uçuyormuş gibi bir his duydu. Masasının alt gözünden bir dosya çıkardı. Elçilik bilgilerinin eksiksiz bir sunumuydu. Müfettiş Bin Zayed hiç tereddüt etmeden kültür ateşesinin fotoğrafını gösterdi. ''İşte bu'' dedi. ''Masadaki üçüncü adam buydu. Onu tanıyor musunuz?'' Brunt'ın adamı tabii ki tanıyordu. İki ülke arasındaki kültür alışverişi az da olsa, kültür ateşesi çok meşgul bir adamdı. Çünkü önemli kişilerin ülkeyi ziyaret paravanının arkasına gizlenen bu adam CIA'in bölge şefiydi. Dubai'den gelen haber Colin Fleming'i öfkeden çılgına çevirdi. Langley'deki gizli örgütün Vladimir Bout gibi bir adamla görüş alışverişinde bulunduğu söylenemezdi. Ancak bu bilgi toplamak için gerekli olabilirdi. Onu öfkelendiren CIA'in yüksek kademelerindeki birinin bizzat Dışişleri Bakanı Colin Powell'a ve kendi üstü Adalet Bakanı'na yalan söylemiş olmasıydı. Burada bir sürü kurala karşı gelinmişti ve o bunlara kimin karşı geldiğini bildiğine emindi. Langley'e telefon açtı ve ivedi olarak bir toplantının yapılmasını istedi. İki erkek daha önce tanışmışlardı. Ulusal güvenlik danışmanı Condoleezza Rice'ın önünde birbirlerine ters düşüp çatışmışlardı ve aralarında sempatinin katresi yoktu. Zıtlar vakit vakit birbirlerini çekerler ama bu olayda değil. Paul Devereaux 3, Massachusetts eyaletinde aristokrat olmaya yaklaşan uzun soy ağaçlı ailelerden birinin evladıydı. Parmaklarının ucuna kadar Bostonlu bir Brahmin olarak doğmuştu. Dipnot, Brahmin New England'lı entelektüel üstün bir aristokrat. Entelektüel üstünlüğünü daha okul yaşına gelmeden kanıtlamıştı. Amerika'nın başta gelen Jesuit akademilerinden birine girmenin yolunu açan Boston Koleji'ni iyi bir dereceyle bitirmişti. Boston Koleji'ndeki öğretmenleri ileride bir gün ilahiyat dünyasında ya da en azından üniversite eğitim kadrosunda yüksek kademelere yükseleceğini olası görüyorlardı. Sosyal bilimler üzerinde özellikle de felsefe ve teoloji üzerinde ihtisas yapmıştı. Ignatius Loyola'dan başlayarak Teilhard de Chardin'e kadar bütün hümanistleri adeta yuttu. Teoloji eğitmeniyle baş başa vererek geceleri geç saatlere kadar en az kötülükle en yüksek hedef kavramı doktrini üzerinde amacın amaca giden yolu yasakların parametrelerinin ihlal edilmemesi koşuluyla ve ruhun lanetlenmesine yol açmadan haklı gösterebileceği konusunda tartışıyordu. 1966'da 19 yaşındaydı. Soğuk savaş doruk noktasındaydı. Dünya komünizminin 3. dünyayı kavrayıp batıyı kuşatılmış bir ada görünümünde bırakabileceği zaman. Papa 6. Paul o zaman Cizvitlere başvurarak ateizmle savaşma görevine öncülük etmelerini istedi. Paul Devora için ikisi eş anlamlıydı. Ateizm her zaman komünizm değildi ama komünizm ateizmdi. Vatanına kilisede ya da eğitim kadrolarında değil, kulüpte babasının bir arkadaşı tarafından tanıtılmış pipo içen adamın ona usulca sözünü ettiği alanda hizmet edecekti. Boston Koleji'nden mezun olmasından bir hafta sonra Paul Devereaux CIA saflarına katıldı. Bu onun için şairin güven aşılayan parlak sabahlarından biriydi. Büyük skandallara daha vakit vardı. Devereaux aristokrat kökeni ve çevresindeki dostlar sayesinde hiyerarşide çabuk yükseldi. Kıskançlıkları da karizması ve zekasıyla yumuşatmayı bildi. Aynı zamanda da o günkü ajansta en çok takdir edilen değere, sadakate bol bol sahip olduğunu kanıtladı. İnsan böylesi bir niteliği sayesinde pek çok şeyini bazen de gereğinden fazlasını affettirebilir. Belli başlı 3 bölümde çalıştı. Operasyonlar, OPS, istihbarat, analiz ve karşı terörizmde, iç güvenlik. Başkan John Deutsch'un göreve gelmesiyle kariyeri duraklama geçirdi. İki adam birbirlerinden düpedüz hoşlanmamışlardı. İstihbarat toplamada bir geçmişi bulunmayan Deutsch, uzun felaketli bir politik atama dizisinin en yeni halkasıydı. Yedi dili akıcı şekilde konuşan Devereaux'un bunu belli etmemeye çalışmakla beraber onu küçük gördüğünü düşünüyordu ve bunda haklı da olabilirdi. Devereaux yeni CIA başkanını kendisi gibi demokrat olmasına rağmen hor gördüğü Arkansaslı başkan tarafından atanmış bir avanak olarak görüyordu. Hem bu Paula Jones ve Monica Lewinsky olaylarından önceydi. Gerçekte iyi gitmeyen bu ortaklık Devereaux'un arzu edilmeyerek bağlantılardan yararlanmakla suçlanan Güney Amerika'daki bir bölüm şefini savunması üzerine kopma derecesinde gerildi. Bütün ajans başkanın 12333 numaralı yönetsel talimatını iyi niyetle kabul etmişti. Ama geçmişleri 2. Dünya Savaşı'na uzanan birkaç dinozor bu eğilimin dışında kalmıştı. Bu başkan Ronald Reagan tarafından yürürlüğe konan ve bazı kişilerin hayatlarının sonlandırılmasını yasaklayan yönetsel talimattı. Devereaux'un bu bakımdan büyük kuşkuları vardı. Ama hiyerarşi içinde fikrine başvurulmayacak kadar kıdemsizdi. İstihbarat toplamanın gizli dünyasında ihanet eden biri kisvesindeki bir düşmanın hayatını sonlandırmanın gerekeceği durumların baş gösterebileceğine inanıyordu. Başka bir deyişle olası 10 hayatın korunması için bir hayatın sonlandırılması gerekebilirdi. Böyle bir durumda verilecek son karara gelince Devereaux şuna inanıyordu. Başkan kendisine böyle bir kararın sorumluluğunun verilmesine yeterli güvenilirliğin sahibi olmadığı takdirde başkanlık koltuğunda oturmaması gerekirdi. Fakat Clinton döneminde politik dürüstlük güvenilir olmayan kaynakları muhbir olarak kullanılmamalarını gerektiriyordu. Şimdilerde kıdemli sayılan ajanın kanısınca bu, ajansın kaynaklarının keşişler ve koro oğlanlarıyla sınırlanması zaruretinden farksızdı. Güney Amerika'da faaliyette olan teröristler hakkında eski teröristlerden bilgi alan bir adam, meslek hayatına son verilmesiyle tehdit edilince, Devereaux öylesine acı bir alayla dolu bildiri kaleme aldı ki, OPS bölümünün sırıtan mensupların arasında bu eski Sovyetler Birliği'ndeki yasa dışı belgeler gibi dolaştı. Deutsch bu raddede Devereaux'un gitmesini istediyse de başkan yardımcısı George Tenet ona ihtiyat önerdi. Sonuçta da bir zaman sonra Deutsch'un kendisi gitti ve Tenet onun yerini aldı. 1998 yazında Afrika'daki bir olay ortak başkomutanları hakkındaki kanısına rağmen yeni başkanın kırıcı fakat etkileyici entelektüeli gereksinmesine yol açtı. İki Amerikan elçiliği havaya uçurulmuştu. Soğuk Savaş'ın 1991'de son bulmasından beri giderek güçlenen terörizme karşı yeni Soğuk Savaş'ın başladığını en mütevazi temizlikçinin bile farkında olduğu bir gerçekti. Ops bölümünün içinde yıldızı giderek yükselen birim ise karşı terörizm merkeziydi. Paul Devereaux karşı terörizm merkezinde çalışmıyordu. Bildiği yabancı dillerden biri Arapça olduğundan ve kariyeri içinde 3 kez Arap ülkelerinde görev yaptığından o sırada Orta Doğu işlerinde ikinci adamdı. Elçiliklerin tahribi onu tek bir göreve adanmış ve yalnızca başkanın kendine karşı sorumlu olacağı bir görevin başına getirdi. Söz konusu göreve Peregrine Operasyonu adı verilmişti. Bu adı avının tepesinde sessizce dolandıktan sonra öldürücü darbeyi indireceğine emin olunca baş döndürücü bir hız ve isabetle aşağı inen Doğan'dan almıştı. Devereaux yeni görevinin başında isteyebileceği her kaynaktan akan bilgiye ulaşabilirdi. Emrinde ise küçük fakat uzman bir ekip vardı. İkinci adam olarak Kevin McBride'ı seçti. McBride entelektüellik açısından her ne kadar onun eline su dökemese de deneyimli, verilen emri yerine getirmeye hazır ve sadıktı. Telefona McBride yanıt verdi. Ahize eliyle örterek, "Bürodan başkan yardımcısı Fleming arıyor," dedi. "Pek mutlu gözükmüyor, çıkayım mı?" Devereaux kalmasını işaret etti. "Colin, ben Paul Devereaux, senin için ne yapabilirim?" Dinlerken kaşları çatıldı. "Evet, bir toplantı bence de iyi bir fikir olacaktır." Güvenli bir evdi, bir ağız dalaşı için daima elverişli bir yer. Gizli dinleme aygıtlarına karşı her gün taranıyor, her kelime toplantı katılımcılarının bilgisi dahilinde kaydediliyor, yiyecekler, içecekler daima el altında bulunduruluyordu. Fleming, Bill Brunton'un raporunu Devereaux'un burnuna soktu ve okumasını bekledi. Arap işleri uzmanının yüzünün anlamında bir değişiklik olmadı. "Evet, ne olacakmış?" dedi. Fleming, Dubai'deki müfettişin yanıldığını söyleme lütfen dedi. Ziliç, Yugoslavya'daki en büyük silah tüccarıydı. Sonra ülkeden ayrıldı, ortadan yok oldu. Şimdi de Körfez'de Afrika'daki en büyük silah satıcısıyla görüştüğü tespit edildi. Aslında çok mantıklı. Devereaux, bu mantığa kusur bulmak aklımdan geçmez dedi. Ve görev alanı Basra Körfez'i olan senin adamınla görüşme halinde. Devereaux, görev alanı Basra Körfez'i olan CIA'nin adamıyla demek istiyorsun diye itiraz etti. Niçin benim adamım olsun? Çünkü ikinci planda olman gerektiği halde Orta Doğu'yu resmen sen yönetiyorsun. Çünkü CIA'in Körfez'deki bütün adamlarının sana rapor vermeleri gerektiği için. Çünkü şimdilerde bir tür özel projede bulunman gerektiği halde durum değişmiş değil. Çünkü iki hafta öncesinin zil için o bölgeyi ilk ziyareti olduğundan çok şüpheli olduğum için. Benim tahminim şu ki o talep geldiği sırada zil için nerede olduğunu ya da en azından Körfez'de olduğunu ve belli bir günde ele geçirilmesinin işten olmadığını biliyordun. Öyle olduğu halde hiçbir şey demedin. Ne olacakmış? Bizim işimizde bile şüpheler kanıt olmaktan çok uzaktır. Bu iş senin zannettiğinden çok daha ciddi dostum. Gerçek şu ki sen ve ajanların canilerle ve de en canilerin en pis takımıyla ilişki halindesiniz. Bu ise kurallara aykırıdır, %100 aykırı. Diyelim ki bazı aptal kurallar görmezlikten gelindi. Bizimkisi yufka yüreklere göre bir iş değil. Büro bile en önemli iyilik uğruna bazı önemsiz kötülüklere göz yummak zorunda. Bana ukalalık etme diye bağırdı Colin Fleming. Bostonlu, etmemeye çalışıyorum diye karşılık verdi. Tamam, rahatsız oldun. Peki bu konuda ne yapacaksın? Artık nazik olmanın gereği kalmamıştı. Savaş ilan edilmişti. Fleming, bu saçmalığa göz yumabileceğimi sanmıyorum dedi. Zil içlenen adam iğrenç. Georgetown'la o çocuğa ne yaptığını duymamış olamazsın. Ama onunla ortaklık kuruyorsun. Zil için neler yapabileceğini, neler yaptığını biliyorsun. Hepsi dosyalanmış buluyor. Ve senin o dosyayı okuduğunu biliyorum. Birilerinin ifadesine bakılırsa gangsterlik günlerinde haraç ödemeyen bir dükkan sahibini ayaklarından bir elektrik ateşini 15-20 santim yukarısına asmış ve zavallının beyni kaynayıncaya kadar bu konumda tutmuş. Çılgın bir sadist o, onu nasıl bir işte kullanıyorsun? Eğer kullanıyorsan bu da gizli dosyalarda vardır. Büronun bir başkan yardımcısının bile ulaşamayacağı dosyalarda. O domuzu teslim et, onu nerede bulabileceğimizi bana söyle. Bilmiş olsam bile ki bildiğimi itiraf etmiyorum, yanıtım hayırdır. Colin Fleming öfkeyle tiksintiden titriyordu. Nasıl böyle kayıtsız olabiliyorsun kahrolası diye bağırdı. 1945'te işgal altındaki Almanya'da karşı casusluk örgütü sözde komünizme karşı mücadeleye yardımcı olacak Nazilerle anlaşmalar yapmıştı. Bunu asla yapmamalıydık. O domuzlara bir sopanın ucuyla bile dokunmamalıydık. O zaman da yanlıştı, şimdi de yanlış. Devereaux derin bir göğüs geçirdi. Bu tartışma can sıkıcı oluyordu. Üstelik çok da anlamsızdı. Tarih dersini boş verdi. Tekrar ediyorum. Bu konuda ne yapacaksın? Fleming, öğrendiklerimi üstüne ileteceğim dedi. Paul Devereaux ayağa kalktı. Gitme zamanı gelmişti. Sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Geçen Aralık ayında olsaydı yanmıştım. Ama şimdi amyanttan farksızım. Zaman değişiyor. Kastettiği 2000 yılı Aralık ayında başkanın Bill Clinton olmasıydı. Florida'nın seçim sandıklarındaki sıkıcı karışıklıktan sonra 2001 yılı Ocak ayında başkanlık yeminine eden George W. Bush olmuştu. Onun en hevesli yalakası ise CIA Başkanı George Tenet'ti. Falsocu George'un etrafındaki klik, sırf birisi Clinton Kurallar dizisini içine okuduğu için Peregrine projesinin başarısızlığı uğramasına göz yummayacaktı. Kendileri de zaten aynı şeyleri yapıyorlardı. Colin Fleming, Devereaux'un arkasından, ''Bu iş burada bitmez.'' diye bağırdı. ''İnan bana, o canavar bulunacak ve cezasını bulacaktır. Adımın Fleming olması kadar eminim buna.'' Devereaux arabasıyla Langley'e dönerken Fleming'in son sözlerini düşünüyordu. CIA denilen yılan çukurunda 30 yıldır ayakta kalmasını, son derece hassas duyargalar geliştirmesine borçluydu. Az önce bir düşman edinmişti, belki de en kötüsünden birini. ''O canavar bulunacaktır.'' ''Kimin tarafından? Nasıl?'' Ve Hoover binasının ahlak hocasının bu işte ne gibi bir payı olabilirdi? Devereaux içini çekti. Stresli durumlarla dolu bir gezegende al sana bir stres konusu daha. Colin Fleming'i bir atmaca gibi, en azından Peregrine türünden bir duan gibi kollaması gerekecekti. Bu espri onu gülümsetti. Ama bu uzun sürmeyecekti. 20. kısım, sayfa 235. Jet. Cal Dexter evi görünce hayatın cilvesine gülümsemekten kendini alamadı. Westchester'daki bu güzelim konutu avukat olan eski asker değil, Bedford Stuyvesant'tan çıkan sıska olan almıştı. Washington Lee'nin aradan geçen 13 yılın içinde bayağı başarılı olduğu belli oluyordu. Temmuz sonlarındaki o pazar sabahı evinin kapısını açtığında Dexter onun dişlekliğini ve gagayı andıran burnunu düzelttirdiğine dikkat etti. Karma karışık afro saçlarını kırptırıp bir düzene sokmuştu. Karısıyla iki küçük çocuğu, güzel bir evi ve mütevazi olmakla beraber iyi bir getirisi olan bilgisayar danışmanlığı işi bulunan 32 yaşlarında bir iş adamıydı artık. Dexter aksine bir zamanlar sahip olduklarının hepsini kaybederken Washington Lee umut etmeyi aklından bile geçirmediği her şeyi kazanmıştı. Dexter onun izini bulduktan sonra geleceğini haber vermek için telefon etmişti. Eski bilgisayar korsanı içeri buyurun patron dedi. Arka bahçedeki şezlonglarda maden sodalarını içtiler. Dexter Lee'ye bir broşür uzattı. Bunun kapağında mavi bir denizin yukarısında yol alan çift motorlu bir şirket jeti görülüyordu. Aynı modelde başka bir uçağı arıyorum dedi. Çok özel bir uçağı. Onu kimin ne zaman satın aldığını, şimdiki sahibinin kim olduğunu, hepsinden önemlisi de o kişinin nerede yaşadığını. Ve o kimselerin senin bilmeni istemediklerini mi düşünüyorsun? Uçağın sahibi kendi adıyla ve göz önünde yaşıyorsa yanıldım demektir. Ama eğer haklıysam sahte bir adla yabancı gözlerden uzakta, silahlı korumalarla çevrili olarak ve kat kat bilgisayar destekli kimlik koruması altında yaşıyordur. Demek o katmanların kaldırılmasını istiyorsun. Evet. Lee, bu gibi şeyler 13 yılın içinde çok zorlaştı dedi. İşleri teknik açıdan güçleştirenlerden birisi de Carlos'u benim. Hukukçular da yasal açıdan aynı şeyi yaptılar. Benden istediğim bir tür tecavüz. Belki de bir değil, 3 tane. Tamamen yasal dışı bir girişim. Biliyorum. Washington Lee etrafına bakındı. İki küçük kız çimlerle kaplı bahçenin diğer ucundaki plastik havuzun içinde ciyaklayarak suları püskürtüyordu. Karısı Cora ise mutfakta yemek hazırlamakla meşguldü. Lee sonunda, 13 yıl önce Kodes'te uzun yıllar geçirmeye kendimi hazırlıyordum dedi. Sonunda oradan çıkıp yine getto'da köhne evlerin basamaklarında oturmaya dönecektim. Ama senin sayende bir şans yakaladım. 4 yıl bir banka hesabına çalıştım, sonra 9 yılda kendi işimde çalıştım. Övünmek gibi olmasın ama bu arada Amerika'daki en iyi güvenlik sistemlerini icat ettim. Şimdi borcumu ödemek zamanım geldi. Evet patron, ne istiyorsun? Önce uçağı incelediler. Hawker adı 1. Dünya Savaşı'ndaki İngiliz havacılığından bir alıntıydı. Stephen Edmund'la 1940'ta bir Hawker Hurricane'i uçurmuştu. Cephedeki son avcı uçağı çok yönlü kullanılabilen Harrier'dı. Daha küçük şirketler 70'li yıllarda kendi başlarına yeni savaş uçaklarının araştırma ve geliştirme masraflarının altından kalkamaz olmuşlardı. Bunu yalnız Amerika'nın devleri yapabilirdi ve onlar da birleşip işbirliği yapıyorlardı. Hawker giderek sivil havacılığa yönelmişti. 90'lı yıllarda hemen hemen bütün İngiliz uçak şirketleri tek bir çatının altındaydılar. BAE veya British Aerospace'in yönetim kurulu küçülmeye karar verince, Hawker birimi Wichita, Kansas'ın Raytheon şirketi tarafından satın alındı. Londra'da küçük bir satış ofisi bulunduruyorlardı ama bakım ve onarım birimi Chester'daydı. Raytheon dolarları karşılığında başarılı ve popüler HS-125 kısa menzilli ve çift jet motorlu hafif şirket uçağına Hawker 800'ü ve türünün en üstünü 3000 millik Hawker 1000 modelini elde etmişti. Fakat Dexter'ın havacılık alanında yaptığı araştırma 1000 modelinin 1996'da üretimine son verildiğini gösteriyordu. Şöyle ki Zoran Zilic'in elinde bu uçaklardan varsa ikinci eldi. Dahası şu ana kadar bunlardan yalnız 52 tane imal edilmişti. 30'u ise Amerika merkezli bir charter filosundaydı. Dexter son 2, bilemedin 3 yılın içinde el değiştiren kalan 22'sini arıyordu. Böylesine pahalı uçaklarla iş gören bir avuç ikinci el satıcısı vardı. Ama uçağın sahip değiştirme işlemi sırasında onda bir olasılıkla komple bir onarım görmüş olduğu akla gelirdi. Ki Raytheon'un Hawker bölümüne dönülmesi anlamına geliyordu. Bu da satışı da onların yapmış olmasını olası kılıyordu. Lee başka bir şey yok mu diye sordu.
Kaydı. P4-ZM. Başta gelen uluslararası sivil havacılık kayıtlarında yok. Numara minik Aruba adasını işaret ediyor.
Orayı hiç duymadım dedi Lee.
Curaçao ve Bonaire'la birlikte eski Hollanda Antilleriydi. Onlar Hollanda'ya ait kaldılar. Aruba 1986'da ayrıldı. Tek tabanca olmak için. Orada gizli banka hesapları, şirket kayıtları, bu gibi şeyler var. Uluslararası sahtekarlık düzenlemelerinin başının belası bunlar. Fakat aynı zamanda başkaca kaynakları bulunmayan ada için ucuza mal olan bir gelirdir. Aruba'da minik bir petrol rafinerisi var. Diğer gelirleri mercan kayalarına dayalı turizm, artı gizli banka hesapları, süslü püslü pullar ve hileli araba plakaları. Öyle tahmin ediyorum ki hedef aldığım kişi de eski kayıt numarasının yerine yenisini aldı.
Demek Raytheon'da P4-ZM'in bir kaydı yoktur.
Kesinlikle yok. Ayrıca müşterileriyle ilgili ayrıntıları açıklamıyorlar. Kesinlikle açıklamıyorlar.
Washington Lee, anlıyorum diye homurdandı. Bilgisayar dahisi o 3 yılın içinde çok şey öğrenmiş, kısmen de çok şey icat etmişti. Amerika'nın bilgisayar delillerinin çoğu Silikon Vadisi'ndedir. Vadideki entellerin doğu yakasından gelen birini tutmaları için ise o kişinin gerçekten de iyi olması gerekirdi. Lee'nin kendine belki 1000 defa tekrarladığı ilk şey bir daha hiçbir zaman yakayı ele vermemekti. 13 yılın içinde ilk kez denediği yasa dışı eylemi düşündüğünde sibernetik yani güdüm bilimle ilgili bir dizi ipucuyla Westchester'daki bir ev arasında bağlantı kurulmayacağına emindi.
''Bütçeniz ne kadar bir şey?'' diye sordu.
''Yeterli. Niçin sordun?''
''Bir Winnebago motorize ev kiralamak istiyorum. Tam elektrik gücüne, ayrıca mesaj geçmeye, yayımı kesmeye ve ortadan kaybolmaya da ihtiyacım var.'' İkincisi elimize geçebilecek en iyi bilgisayara ihtiyacım var. Bu iş bitince de aygıttakileri silip onu büyük bir akarsuya atmam gerekecek.
Sorun değil. Saldırının yönü nedir?
Tüm yönlere saldıracağım. Aruba hükümetinin kuyruk kayıtlarına. O Hawker'ın Raytheon tarafından son görülüşünde adını açıklamak zorundalar. İkincisi Bermuda şirketlerinin kayıtlarında Zeta şirketi. Merkez bürosu bütün haberleşmeleri, para transferleri, hepsi. Üçüncüsü dosyaladığı o uçuş planları. Hedef emirlikler olmalı. Orasının adı ne diyordun?
Ras el Kaymah.
Tamam, Ras el... Neyse oraya bir yerden gelmiş olmalı.
Kahire, Kahire'den gelmişti.
Demek oluyor ki uçuş planı Kahire Hava Trafiği Kontrolü arşivlerinde kayıtlı. Bilgisayar arşivlerini ziyaret etmem gerekecek. İyi haber şu ki onları korumak için çok fazla güvenlik duvarının olacağını sanmıyorum.
Dexter sordu, Kahire'ye mi gitmen gerekecek?
Washington Lee ona çıldırdın mı sen der gibi baktı.
Kahire'ye mi dedin? Niçin Kahire'ye gideyim ki?
Ziyaret dedin ya.
Kastettiğim internet alanında. Vermont'taki bir piknik alanından Kahire'deki veri tabanını ziyaret edebilirim.
Bana bak niçin evine dönüp beklemiyorsun patron? Burası senin dünyan değil.
Washington Lee motorize evini kiraladı, bilgisayarını, artı yapmayı düşündükleri için gerekli yazılımı satın aldı. Bunların hepsini tüm çatılan karşılara rağmen nakit parayla satın almıştı. Ama bir motorize ev kiralamak mutlaka bir bilgisayar korsanının iş başında olduğu anlamına gelmez. Aynı zamanda gerektiği zamanlar kullanmak için petrolle çalışan bir elektrik jeneratörü de satın aldı. İşin en hızlı ve en kolay yanı Miami'deki bir ofiste çalışan Aruba Kuyruk Kayıtları Bankası'na girmekti. Yetki almadan yapılacak bir ziyaretin pazartesi sabahı kayıtlarda gözükeceği bir hafta sonunu kullanmak yerine faal bir çalışma gününde arşivlere girdi. Böyle bir günde veri tabanı birçok soruyu cevapladığından kendisininki karışıklığın içinde kaybolacaktı.
Hawker 1000P4ZM, bir zamanlar VPBGG idi. Bu da İngiliz kayıt bölgesine bir yerde kayıtlı olduğu anlamına geliyordu. Washington Lee kendi kimliğini ve yerini gizlemek üzere tasarlanmış PGP adında bir sistemi kullanıyordu. Bu sistem o kadar güvenlidir ki yasa dışı sayılmaktadır. Lee biri umuma açık, diğeri ise gizli olan iki çözüm anahtarı kullanıyordu. Umuma açık anahtar yalnız şifrelenebildiği için mesajlarını onunla yolluyordu. Gelen yanıtlar yalnızca şifre çözebilen gizli anahtarla kontrol edilebiliyordu. Ona göre avantaj, saf teorik matematiği hobi olarak kullanan bir vatansever tarafından geliştirilmiş şifreleme sisteminin içine sızılamaz oluşuydu. Şöyle ki birinin onun kim olduğunu ve bulunduğu yeri saptaması çok uzak bir olasılıktı. İnternet işlemlerini kısa tuttuğu, kendisi de yer değiştirdiği takdirde kolayca yakayı kurtarabilirdi. İkinci savunma tekniği çok daha esaslıydı. Yalnızca uğradığı şehirlerdeki internet kafelerde elektronik posta kanalıyla haberleşecekti. Kahire hava trafiği kontrolü, firavunların ülkesine yakıt almak için her uğrayışında P4ZM'in Azor adalarından geldiğini ortaya koydu. Her defasında. Dünyayı kat eden hattın batıdan doğuya Atlantik'in ortasındaki Portekiz adalarıyla Kahire üzerinden Ras el Kaimah'a uzanması, P4ZM'in seyahatine Karayipler Havzası'ndaki ya da Güney Amerika'daki bir yerden başladığını işaret ediyordu. Bu bir kanıt olmamakla beraber akla uygundu. Washington Lee, Kuzey Carolina'daki barınağından Portekiz Azorlar hava trafiği veri tabanına P4ZM'in batıdan geldiğini, fakat üssünün Zeta şirketine ait özel bir havaalanı olduğunu itiraf ettirdi. Bu da kayıtlı uçuş planlarına göre yürütülecek araştırmayı çıkmaza sokuyordu. Bermuda Adası'nda en üstün güvenlik düzeyi uğruna dolarlar vermeye hazır müşteriler için bir bankacılık ve şirket gizliliği sistemi uygulamakta, bu konuda birinci sınıf olmakla böbürlenmektedir. Hamilton'daki veri tabanı eninde sonunda Washington Lee'nin yüklediği Truva atı hilesine karşı koyamadı ve Zeta şirketinin gerçekten adalarda kayıtlı olduğunu doğruladı. Fakat müdür olarak yalnız yerel 3 isim verebildi ve bunların hepsi de saygınlığı tartışılmaz kişilerdi. Aralarında değil Zoran Zilic, Sırp ismine benzer herhangi bir ad yoktu. Washington Lee'den Hawker'ın Karayipler'de bir yerde üstlendiğini öğrenen Cal Dexter, New York'a dönmüştü. Vaktiyle savunduğu bir charter pilotuyla bağlantı kurdu. Kullandığı uçakla bir yolcuyu fena halde uçak tutmuş ve bu yolcu sonradan uçuş için daha uygun hava koşulları seçebilirdi diye pilotu dava etmişti. Pilot UEK'ları denediği önerdi. Uçuş enformasyon kayıtları, bölgelerinde kimin üstlendiğini bilirler. Güney Karayipler için UEK, Caracas, Venezuela'dadır. Hawker 1000P4ZM'in orada üstlendiğini doğruladı. Dexter bütün diğer kovuşturmaları yüzünden vakit kaybettiğini düşündü. Oysa iş o kadar basitti. Yerel UEK'ya sor, onlar sana söylerler. Charter pilotu dostu, yavaş ol dedi, adamın orada yaşaması gerekmez, sadece orada kayıtlı. Anladığıma emin değilim. Kolay dedi pilot, bir yatın kıçında Wilmington, Delaware yazılı olabilir, çünkü oraya kayıtlıdır. Ama o bütün hayatını Bahamalarda geçiriyor olabilir. Bu Hawker'ın içinde bulunduğu hangar Caracas'ın millerce uzağında olabilir. Washington Lee bunun üzerine son çareyi önerdi ve Dexter'a gerekli talimatı verdi. 2 gün süren otomobil yolculuğu Lee'yi Wichita, Kansas'a getirdi. Hazır olunca Dexter'ı aradı. Müdür yardımcısı New York'tan gelen telefona merkez binasının 5. katındaki bürosundan yanıt verdi. Ses, Bermuda'daki Zeta şirketi adına telefon ediyorum dedi. Bize kuyruk numarası VPBGG olan bir Hawker 1000 sattığınızı anımsıyorsunuzdur. Biliyorsunuz İngiliz'e ait olan uçağı, birkaç ay önce, yeni pilot benim. Tabii ki anımsıyorum efendim. Kiminle konuşuyorum acaba? Mesele şu, Bay Zilic uçağın kabin düzeninden memnun değil. Yeniden elden geçirilmesini istiyor. Bize bu kolaylığı yapabilir misiniz? Tabii ki, kabin dekorlarını burada fabrikada yapıyoruz Bay. Ve aynı zamanda gerekli motor bakımı da halledilebilir değil mi? Müdür yardımcısı dimdik oturdu. O satışı çok iyi hatırlıyordu. Yapılan servis birkaç yıl süreyle garantili bir kullanım sağlardı. Yeni mal sahibi sürekli havada olmadığı takdirde bir yıla yakın süre esaslı bir bakım gerekli olmazdı. Kiminle konuştuğumu öğrenebilir miyim dedi. O motorların herhangi bir bakıma veya onarıma ihtiyaç duyduğunu sanmıyorum. Hattın diğer ucundaki ses güvenini yitirmiş gibi kekelemeye başladı. Sahi mi? Buna üzüldüm. Demek yanlış uçaktan söz etmişiz. Sesin sahibi telefonu kapadı. Satış müdür yardımcısı şimdi şüphe içindeydi. Hatırladığı kadarıyla kentte Biggin Hill Avtek firması tarafından satışa çıkarılan İngiliz malı Hawker'ın kaydının satışından söz etmemişti. Güvenlikten bu telefonun nereden edildiğini ve kimin ettiğini araştırmasını isteyecekti. Kuşkusuz çok geç kalmıştı. Karavan Doğu Nehri'nin yolunu tutmuştu bile. Ama burada Hawker'ı yeni sahibine götürmek için Wichita'ya gelen pilotu anımsamıştı. Sempatik bir Yugoslav'dı. O ülkenin hava kuvvetlerinde eski bir albay. Amerika'daki pilotluk okulunun Federal Havacılık İdaresi, FHI kayıtları dahil belgeleri eksiksizdi. Müdür yardımcısı satış kayıtlarını kontrol etti. Kaptan pilot Svetomir Stepanovic, bir de elektronik posta adresi vardı. Hawker'ın kaptanını onu rahatsız eden garip telefon konusunda uyarmak için hemen bir elektronik mesaj yolladı. Washington Lee merkez binasını çevreleyen düzenli parkta bir ağaç kümesinin arkasında arabayı park etmişti. Elektromanyetik emanasyon monitörünü gözleriyle tararken satış müdürünün bilgisayarını böylesi monitörlerden koruyan Tempest sistemini kullanmadığına şükretti ve monitörün mesajın yolunu kesmesini izledi. Metin onun için önemsizdi, onun istediği mesajın gönderildiği adresti. İki gün sonra New York'ta karavan kiralandığı charter şirketine iade edildi. Sabit diskle yazılım ise Missouri nehrin içinde bir yerdeydi. Washington Lee bir haritayı gözden geçirdi ve kalemin ucuyla bir noktayı işaret etti. İşte burada dedi, San Martin Cumhuriyeti. San Martin City'nin yaklaşık 80 kilometre doğusunda. Uçağın pilotu da bir Yugoslav. Bence aradığınız adamı buldunuz patron. Şimdi de beni bağışlayın. Bir evim, bir karım, iki çocuğum ve yürütmek zorunda olduğum bir işim var. İntikam gönüllüsü bulabildiği en büyük tanım haritalarını temin etti ve onları daha da büyüttü. Kuzey ve Güney Amerika'yı birleştiren kertenkele biçimli berzahın dibinde Güney Amerika kitlesi batıda Kolombiya ile tam ortada da Venezuela ile başlar. Venezuela'nın doğusunda 4 Guyana yer alır. Birincisi şimdi sadece Guyana diye adlandırılan İngiliz Guyanası'dır. Bundan sonra şimdi Surinam diye bilinen Hollanda Guyanası gelir. En doğudaki Fransız Guyanası ise Şeytan Adası diye bilinen Papillon, Kelebek romanındaki öykünün geçtiği yerken, şimdi Avrupa'nın uzay araştırmaları kompleksi Kurov'un yurdudur. Dexter, Surinam'la Fransız bölgesinin arasına sıkışmış olan vahşi orman üçgenini buldu. Burası bir zamanlar İspanyol Guyanası iken bağımsızlığa kavuştuktan sonra San Martin olmuştu. Araştırma biraz daha derinleştirilince burasına gerçek Muz Cumhuriyetlerinin sonuncusu olarak bakıldığını ortaya koydu. Gaddar bir askeri diktatörün yönetiminde dışlanmış, yoksul, sefil ve sıtmanı kırıp geçirdiği bir yerdi. Paranın bir koruma ordusu satın alabileceği bir yer. Ağustos başında Piper Cheyenne 2 kıyıyı 600 metre yüksekten sakin şekilde izledi. Şüphe uyandırmayacak kadar yüksekte uçuyordu. Surinam'dan Fransız Guyanası'na uçan bir şirket uçağıydı sanki. Öte yandan iyi fotoğraflar alınmasına izin verecek kadar alçaktan uçuyordu. Guyana'daki George'dan havaalanından kiralanan Piper'ın 1800 kilometrelik menzili uçağı Fransız Guyanası sınırına kadar götürdükten sonra geri dönebilecekti. Pasaportuna bakılırsa Amerikan vatandaşı Alfred Barnes olan müşteri sözüm ona tatil beldesi olmayı elverişli yerler arıyordu. Guyanalı pilot içinden San Martin'de tatilini geçirmemek için seve seve para ödeyebileceğini düşünüyordu. Ama bedeli nakit ve dolar olarak ödenen bir charter'ı geri çevirecek değildi ya. İstenildiği gibi Piper'ı sağındaki pilot yardımcısı koltuğunda oturan yolcusunun gerektiğinde zoom merceğini pencerenin dışında hazır tutmasına izin verecek kadar kıyıdan uzakta uçuyordu. Surinam'la sınırı oluşturan Komini Nehri arkalarda kaldıktan sonra bir kumsal bulabilmek için kilometrelerce yol almak gerekirdi. Kıyı balta girmemiş ormandan denize kadar yılanlarla kaynaşan Arap saçı gibi bir mangrove bataklığı görünümündeydi. Yapışkan sıcakta uyuklayan başkent San Martin City'nin üstünden geçtiler. Biricik kumsal şehrin doğusunda La Bahia'daydı. Ama burası San Martin'in zenginlerinin, başka bir deyişle diktatörle dostlarının tek elindeydi. Cumhuriyetin sonunda Maroni Nehri kıyılarıyla Fransız Guyanası topraklarına 15 kilometre kala El Punto yer alıyordu. Burası köpek balığı dişine benzeyen üçgen biçiminde bir yarımadaydı. Açık denize uzanıyor, kara tarafında bir kıyıdan diğerine kadar uzayan bir dağ sırası tarafından korunuyordu. Bu dağlar bir boyunu aşan tek bir patika tarafından ikiye bölünmüştü. Ama burada insan vardı. Pilot hiç bu kadar doğuya gitmediğinden yarımada onun için sadece deniz haritalarında üçgen biçimli bir kıyı parçasıydı. Orada bir tür korumalı malikane bulunduğunu görebiliyordu. Yolcusu fotoğraflar çekmeye başladı. Dexter devinim düzeneği ona saniyede 5 kare verecek ve 7 saniye içinde bütün film rulosunu kullanacak 35 milimetrelik bir Nikon F5 ile çalışıyordu. Fakat filmi değiştirmek için daire çizmesi mümkün değildi. Uçağın titreşimi nedeniyle çok hızlı bir deklanşör hızı ayarlamıştı. Saniyede 500'den daha yavaş olması bulanıklığa neden olurdu. 400 asa filmi ve diyafram açıklığı F8'e ayarlı olunca bu yapabileceğinin en iyisiydi. İlk geçişte yarımadan ucundaki malikaneyi filme alabildi. Bir koruma duvarıyla kocaman bir bahçe kapısı, malikane işçilerinin çalıştığı tarlalar, ambar ve çiftlik binası sıraları vardı. Zincirlerden örülü bir çit tarlaları işçilerin köyü olması gereken küp biçimli beyaz kulübe topluluğundan ayırıyordu. Birkaç kişi başını kaldırıp baktı. Dexter iki üniformalının koşmaya başladığını gördü. Çok geçmeden malikaneyi arkalarında bırakıp Fransız bölgesine girmişlerdi. Dexter dönüş yolunda pilota karanın yukarısında uçmasını söyledi. Böylece sağdaki koltuğundan malikaneyi kara bakış açısından görebildi. Dağların doruklarından dönüm dönüm arazi içindeki malikaneyle buranın denize doğru açılışını görüyordu. Fakat Piper'ın altındaki boyunda bir muhafız vardı ve uçağın numarasını aldı. Dexter ikinci film rulosunu tepelerin eteğinde uzanan özel uçak pisti için kullandı ve buradaki konutların, atölyelerin ve ana hangarın fotoğraflarını çekti. Bir traktör o sırada iki motorlu bir şirket jetini hangarın içine çekmekteydi. Düşey kuyruk hemen hemen hangara girmişti. Dexter gölgelerin arasında gözden kaybolmasından önce kuyruğu bir an görebildi. Üstündeki numara P4 Zem'di.